Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bugün güzel kardeşlerimle sohbetimize başlıyoruz inşallah. Aylin, Didem, diğer Didem kardeşim, Ebru ve Gülşah'la birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Sağ olun
canım.
Sen hoş geldin.
Hoş bulduk. Bugün ben biraz savunma sisteminden bahsetmek istiyorum tekrar. Savunma sistemini hep anlattığımda Allah'ın ne kadar vücudumuzda mucizevi bir sistem yarattığına bir kere daha şahit oluyoruz. Çünkü Rabbimiz insanı ilk yarattığı andan itibaren insanda bu savunma sisteminin tüm mekanizmalarıyla birlikte başından beri var olması gerekir. Onlardan tek bir tanesi bile eksik olduğunda vücudun kendi kendini koruma sistemi olmayacağı için insanın yaşamına devam etmesi de mümkün olmayacaktı. Hepimizin bildiği gibi Hiroşima ve Nagasaki'de atom bombası atıldığında o dönemde insanların çok yoğun radyasyona maruz kaldıklarından dolayı kemik iliklerinde ve diğer vücutların diğer bölümlerinde de çok büyük hasara uğradılar. Ve bundan dolayı da birçok insanın ölümüne sebebiyet verdi atom bombası. Şimdi kemik iliğine baktığımızda Allah kemik iliğinde çok mucizevi bir sistem yaratmış. Kemik iliği tüm sistemleri içinde barındıran ve vücudun koruması için çok gerekli olan bir organ, bir bölüm. Kemik iliği içinde fagostoz yapılıyor. Aynı anda diğer hücrelerle iletişim sağlanıyor. Kanın pıhtılaşması sağlanıyor ve diğer çok çeşitli işlemler yapılıyor. Kemik iliği olmadığında vücutta şu an yapılan tüm sistemlerde bir eksiklik olurdu ve insanın hayatına bir dakika sonrasında bile devam etmesi mümkün olmayabilirdi. Şimdi baktığımızda evrim teorisi, evrimciler insanı canlı cansız bir ortamda atomların bir araya gelerek bir canlılık oluştuğunu iddia ediyorlar. Sonra tek hücrelilerden çok canlılık olduğunu ve çok canlı hücrelerin oluştuğunu iddia ediyorlar. Ama kemik iliğine baktığımızda o sistemin vücutta tam olarak bir arada bulunması gerekiyor. İçindeki mesela vücut tam anlamıyla bulunsa kemik iliği olmadığında vücudun insanın hayatına devam etmesi imkansız olurdu. Burada da evrim teorisinin net olarak çökerten bir delil. Çünkü onun içinde hücreden oluşan bir organda, kemik iliğinde içinde hücreleri oluşturan bir fabrika var. Mesela bir evi düşünelim. Mesela dinamitle bir evi patlatıyorlar. Oradan tuğlalar etrafa dağılıyor. O dağılan tuğlalardan bir bina oluşuyor. O binanın içinde de o binayı oluşturacak tuğlaların yapımındaki fabrika oluşuyor. Bunun oluşması baktığımızda kimsenin inanmaz ve bunun oluşması da mümkün değildir. Fakat Rabbimiz insanda o kemik iliğinde insanın müthiş bir şekilde ihtiyacı olacak tüm sistemleri içinde barındırmıştır. Ve Allah kusursuz bir şekilde kemik iliğinde insanın hizmetine vermiştir. Ve insanın hayatına devam etmesi için çok güzel bir sistem yaratmıştır maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Devam ediyorum o zaman. Şimdi bu anlattıkların çok doğru Damlacığım. Şimdi vücudumuzda bu kadar hayranlık uyandırıcı sistem var ve bizim gerçekten iman hakikatleriyle insanlara çok ciddi şekilde ulaşmamız gerekiyor. Çünkü şu anda bütün dünyada bir karışıklık söz konusu ve uzun zamandır üzerinde durduğumuz gibi dünyadaki çatışmaların, belaların en büyük sebebi dinsizlik ve sosyal darwinizm. Bu yüzden iman hakikatlerini her yerde yaymamız ve insanlara ulaştırmamız çok çok önemli. Şimdi son günlerde hep yayınlarda görüyoruz. Burma'daki kardeşlerimiz de çok ciddi bir katliam altındalar. Ciddi şekilde orada şehit ediliyorlar ve çok vahşet yaşanıyor aslında. Bilmiyorum basınımızda bu ne kadar takip ediliyor. Aslında çok ciddi üzerinde durulması gereken bir konu. Ve dün de hocamız üstünde durmuştu. Bu Burma'da da olur, başka ülkelerde de olur. Bu mantık devam ettikçe olur diye. Biliyorsunuz Burma İngiliz sömürgesinden ayrıldıktan sonra sürekli iç çatışmalar olmuştu. Bu iç çatışmaların sebebi hep şimdiye kadar Müslümanlar ve Budistler arasındaki çatışma olarak yansıtıldı. Halbuki o şekilde değil. Burma'da da bir ırkçılık söz konusuydu. Irkçı sistem yani Darwinist sistem orada devreye girdiği için Darwinist sistemin bir belası olarak bütün oradaki insanlar, orada yaşayan insanlar birbirlerini kırdılar, geçirdiler. Ve daha sonra junta rejimi geldi, askeri junta rejimi. İşte o en büyük belalı rejimlerden bir tanesiydi. Junta rejiminde çünkü hiç kimsenin söz hakkı geriye kalmadı. Direkt komünist rejim gibi bir rejim orada yaşanmaya başladı. O günden bu yana da Burma'da bu diktatör rejimi aynen aynı şekilde devam etmekte. Junta hala orada görevde. Ve belli zamanlarda seçimler yapılıyor. Fakat bunlar demokratik seçimler zannediliyor. Halbuki öyle bir şey yok. Junta'ya oy vermek mecburi orada. O yüzden zaten her seferinde askeri junta rejimi %90-95 oyla mecburen başa getiriliyor. Diktatörlük böyle bir şey zaten. Yani bu Hitler döneminde de böyleydi. Komünist Rusya döneminde de bu şekildeydi. Aynen bu şekilde Burma'da da şu an uygulanıyor. Oradaki kardeşlerimizde, Müslüman kardeşlerimiz azınlıktalar. %15 kadarı Müslümanlardan oluşuyor. Fakat o dönemden bu yana sürekli olarak bir vahşet senaryosu orada yaşandı. Çünkü Junta rejimi komünist, Marksist ve Darwinist anlayışa sahip olduğu için oradaki azınlık Müslüman kardeşlerimizi hep şehit etmeye çalıştı, ülkeden sürmeye çalıştı. Ve o dönemden beri de Müslümanlar ya Bangladeş'e ya Tayland'a sürüldüler. Oradaki toplama kamplarında yaşamak zorunda bırakıldılar. Mülteci kamplarında yaşamak zorunda bırakıldılar. Çok zor şartlarda yaşadılar ve ülkeler, örneğin Tayland, bütün Müslümanları geri göndermek istedi Burma'ya. Zaten kaçıp da daha sonradan geri gönderilmiş bir kişinin biliyorsunuz askeri junta tarafından tek bir infazı vardır. O da şehit edilmektir. Bunu bile bile kardeşlerimizi mülteci kamplarından toplayıp kendi ülkelerine geri gönderdiler. Şehit edileceklerini bile bile. O yüzden çok acımasız bir rejim orada hüküm sürüyor. Şu anda da aynı şekilde bu korkunç rejimin etkileri devam ediyor. Çok fazla vatandaşımız, dindar kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz orada şu anda şehit edildi en vahşi yöntemlerle. İşte Darwinizm belasını görmek için şu an yüzyılımızda yaşanan belalardan bir tanesi bunu bütün dünya oturmuş seyrediyor. Evet. Sonra da bazı hocalarımız, değerli hocalarımız diyor ki dışarıda işte bir zorluk mu var, biz ne güzel sıcacık evet. Evimizde oturuyoruz diye.
Evet, senin anlattığın Burma şu an yaşanan Müslüman ülkelerdeki zulümlerden dünyadaki sadece bir Müslüman ülke. Fakat Müslüman ülkelerin çoğunda bu zulüm ve bu soykırım yaşanıyor. Ben bunlarla ilgili birkaç resim göstermek istiyorum. Bu resimdeki küçük kız çocuğu Irak'ta Aber Kasim Hamza. Bir sonraki resimde de 15 yaşında ailesiyle birlikte çok ağır şekilde zulüm görerek şehit edildi. Ağır şekilde zulüm görüyorum. Detaylarını artık anlatamıyorum. Ondan sonraki yine Müslüman ülkelerde çekilmiş bir çocuk resmi. Bu Irak'tan bir resim. Babası Irak'ta Amerikan askerlerince bu şekilde esir alındıktan sonra çocuğunu teselli etmeye çalışıyor. Bu yine Afganistan'dan bir resim. Arkası tamamen kurşun izleriyle dolu. Çocuğun da yüzünde yaralar var zaten görüyorsunuz. Bu Irak'tan bir resim. Amerikan askeri. Yerdeki de Müslüman bir Türk, Müslüman bir vatandaş. Bunlar Keşmir'den resimler. Burası da Keşmir. Bunlar Filistin. Filistin'deki Müslümanların durumu. Geçebiliriz.
Bu kadar galiba.
Evet. Bir tane de kısa bir video var, onu göstermek istiyorum. Filistin'den bir kız çocuğunun videosu. Bu Müslümanların her yerde itibar gördüklerini, şu an çok iyi durumda olduklarını ve zulmün daha ileriki yıllarda yaşanabileceğini, yani şu an çok rahat olduğunu Müslümanların, ileriki yıllarda zulmün yaşanacağını söyleyenlerin esas çok iyi izlemesi gereken video ve çok iyi bakması gereken resimler bunlar ki bunlar çok çok azı. Zaten birçoğunu gösteremiyoruz. Sesini açabiliyor muyuz? Bu çocuğun evini ailesiyle birlikte... Bütün evini bomba atıp yakmışlar. Bütün eşyalarının yandığını anlatıyor. Niçin böyle yapıyorlar diyor, niçin bizi öldürüyorlar diyor. Bu kadar gösterebiliriz, teşekkür ederim. Şimdi Deccal daha çıkmadı diyenler, Deccal'in çıkmasına daha çok var diyenler, İttihat-ı İslam'a şu an gerek yok, biz çok rahatız, Müslümanlar her yerde itibar görüyor diyenler, acaba daha ne bekliyorlar, daha ne olmasını bekliyorlar? Şu an birçok Müslüman ülkede çok çok ciddi anlamda bir soykırım yaşanıyor. Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta Müslümanlar çok zor durumdalar ve çok zorluk altındalar şu an Burma'da. Somali'de bütün çocuklar ölüyor, insanlar yurtlarından sürülmek zorunda kalıyorlar. Bunun dışında daha zaten olabilecek bir zulüm yok. Zaten şehit ediliyorlar, evlerinden çıkmak zorunda kalıyorlar, yurtlarından sürülüyorlar. Başka bir şey yani daha bunun fazlası, daha ötesi yok zaten yani. İleriki yıllarda daha olacak demenin hiçbir anlamı yok. İttihadı İslam zaten ayrı zamanda yaşıyoruz. Son zamandayız ve İttihadı İslam inşallah bu dönemde olacak. Mehdi Aleyhisselam kesin gelecek. Hazreti İsa Aleyhisselam kesin gelecek inşallah. Bunu inkar etmenin hiçbir anlamı yok. Zaten çok açık. İnşallah Allah'ın ayetlerde zaten vaadi var. Onun dışında Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde çok net bildiriyor. Bütün alametler gerçekleşti. Fakat bunların hiçbiri olmasa bile bir Müslüman olarak böyle bir ortamdayken her halükarda zaten istemeleri gerekir Müslümanların Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini. Yani çünkü bir kurtarıcıya ve bu olayı ortadan kaldıracak bir lidere ihtiyaç olduğu çok açık. Dilim hocam sen...
Evet, inşallah bu şimdi ailenin de anlattığı gibi Burma'daki olaylar şu anda çok dikkat çekici şekilde devam ediyor. Fakat yeni bir şey çıktı şimdi insanların arasında. Bu diyor konu diyor Burma'daki, Burma'nın batısındaki Arakan eyaletinde şu an hali hazırda Müslüman kardeşlerimize yapılan şiddet eylemleri ve direkt katletme yani katliam top trend olmuş Twitter'da. Evet. Çok önemli bir şey bu. Yani Twitter'da top trend olmuş. Şimdi oradaki Müslümanlar bu şekilde kurtuldular. Yani tamam tabii ki bir şekilde bunu duyurmak için insanların bir şeyler yapması gerekiyor ama bu işte günümüzün internet çağı, Twitter'da top trend oldu yeterli. Bir gün top trend olunca ondan sonra bir daha onlarla uğraşmaya gerek yok. Halbuki oradaki çocuklar, oradaki anneler, oradaki bütün yaşlılar, kadınlar, erkekler elleri arkadan bağlanıp nehirlere atılıyorlar. Evlerinden çıkmak zorunda kalıyorlar ve direkt azınlık konumundaki Müslümanlar sadece Müslüman oldukları için şehit ediliyorlar ve demin Aylin de anlattığı gibi junta kesinlikle kendi yönetimlerine karşı olarak gördükleri Müslümanları sadece Müslüman oldukları için katlediyor. Şimdi böyle bir ortamda sadece Twitter'da top trend olmasıyla elde edilebilecek bir şey yoktur. Bu tamam çok güzel bir şey ama bunun her gün olması gerekir. Twitter'da top trend olması gereken şey Türk İslam Birliği'ni istiyoruz açıklamasıdır. Yoksa Burma yazsınlar, Arakan yazsınlar, bütün dünyaya duyursunlar, bu çok güzel bir şey, duyursunlar. Ama çözümünü de istesinler, çözümünü de talep etsinler. Bakın şimdi Arakan'la ilgili şu an şeylerden dolayı yani kanunlardan dolayı resimlerini gösteremeyeceğimiz şekilde olaylar meydana geliyor. Yani Müslümanlar öyle görüntülere maruz kalıyorlar ki hayatlarını öyle kaybediyorlar, o şekilde şehit ediliyorlar ki biz şu anda televizyon kanunlarından dolayı resimlerini gösteremiyoruz. Yani o derece vahşet yaşanıyor. O şekilde düşünün. Şimdi bu vahşeti görmezden gelmek, sadece Twitter'da iki kelime yazmakla bu işler olmaz. Bunun çözümü için bütün Müslümanların elbirlik olması gerekir. Bakın şimdi bölgeye gitmiş olan İHA yetkilisi Sayın Hasan Demir'in açıklamaları var bölgede meydana gelen olaylarla ilgili. Son bir ay içinde diyor 1000'den fazla Müslüman katledilince Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'e sığınmak istedi. Fakat Bangladeş hükümeti siyasi şartların ve maddi imkanların yetersiz olması sebebiyle bunu kabul etmiyor. Bangladeş'e girmeyi başaran yaralılar da kaçak olarak gelebiliyor. Yani ülkelerinden kaçıyorlar Burma'dan, sandallarla Bangladeş'e sığınmak istiyorlar. Bangladeş hükümeti de onları kabul etmiyor. Şu an nehirlerde sandalların içinde Müslümanlar ne tarafa gideceklerini bilmeden kalıyorlar. Halbuki sırf fakirlik nedeniyle insanların canları tercih edilmez. Normalde Bangladeş'in onlara açması gerekir Müslüman kardeşlerine sınırları. Biz nasıl burada Suriyeli, Suriye'den kaçan kardeşlerimize hemen sınırı açıp yardımcı oluyorsak.
Evet.
Zaten bütün dünya oradaki bölgeye yardım etmesi gerekir. Sadece Bangladeş hükümetinin düşünmesi gereken bir şey değil bu. Onlar oraya gelecekler, sığınacaklar. Bütün dünyadan da yardım gelecek oraya. Bu şekilde olması gerekir. Ama işte Türk İslam Birliği olmuş olsa zaten sığınmak, kaçmak gibi bir şey olmaz. Böyle bir cuntanın zaten böyle bir yetkisi olmaz. Müslümanları bu şekilde bütün dünyanın gözü önünde ellerini arkadan bağlayıp nehire atacak kadar evet, cayır cayır Müslümanları yakıyorlar bakın Arakan'da. Müslümanları diri diri yakıyorlar insanları. İşte bu şekilde bir yetkisi olmaz bir adamın. Bir deli çıkıyor, bir junta kuruyor orada. Hocamız daha önceden resmini de göstermişti. Böyle orasına burasına bir şeyler takmışlar. Kendini general diye çıkarmış oraya. Deli olduğu her yerinden belli. Bu adamın lafıyla orada katliam yapılıyor ve bütün dünya sessiz kalıyor. İşte Müslümanların aklını başına alması ve bütün Müslüman kardeşleri için el birlik olarak Türk İslam Birliği'nin kurulması için artık kendi aralarındaki çatışmaları, kargaşaları bir kenara bırakıp, ayrımları bir kenara bırakıp, birbirleriyle uğraşmayı bir kenara bırakıp, el birlik olup Allah'ın izniyle inşallah İttihat-ı İslam'ın kurulması için bir an önce gayret göstermeleri gerekiyor inşallah. Bir kere Didem'in dediği gibi gerçekten işte ne var ki biz çok rahatız, Müslümanlar çok itibar görüyor. Hiçbir şey yok, biz çok rahat yaşıyoruz, Allah'a şükür ibadetlerimizi de yapıyoruz, kimse evet. bize karışmıyor zihniyetinin. Gerçekten ortadan kalkması gerekir. Yani bu derece bir körlük çok çok şaşırtıcı ve insanın dünyadaki olaylardan mutlaka haberi olması gerekir. Bir de bir kısım basının yaptığı propagandaya da aldanmamak gerekir. Bunlar hep çünkü işte Çeçenistan'da olan olayları Rusya'nın iç sorunu olarak göstermeye çalışırlar. İşte İsrail-Filistin arasındaki olayları yine bir toprak paylaşımındaki bir sorun olarak değerlendirirler. Dünyadaki bütün mesela Afrika'daki katliamları yine işte ne var ki etnik çatışma olabilir böyle şeyler diye göstermeye çalışırlar. Bir kısım halk da gerçekten bunları çok makul görür. Yani her haberleri açtığında, her televizyonu açtığında, gazeteye baktığında işte oradaki insanların katliamlarını, şehit olma haberlerini gördüğünde her gün çok makul gelir onlara ve bunun için bir şey yapılması gerektiğini düşünmezler. Halbuki böyle değil. Kur'an'da bunun için mutlaka Allah'ın ifadesi çok bizim hamiyetimizi harekete geçirmesi gerekir. Allah ayette size ne oluyor ki diye bildiriyor. Yani bu zayıf bırakılmış ve Allah'tan bir yardım isteyen kadınlar, çocuklar, erkekler adına mücadele etmiyorsunuz diye. İşte bu mücadele de nasıl olur? İlmi mücadele olur. Çünkü hiçbir zaman kan dökülen bir yerde aynı şekilde karşılık vermek de olmaz. Kan dökmek hiçbir şey, hiçbir yere vardırmaz insanı. Kin gütmek de öyle. Mesela zamanında olmuş bir katliamın kinini gütmek de olmaz. Başka bir jenerasyon geliyor onun arkasına. Hatta ikinci, üçüncü jenerasyonlar geliyor. Hala o insanlara karşı bir kin içinde insanın barındırması olmaz. Müslümanlıkta, İslam'da sadece bir kişi yaptığı konulardan yani yaptığı suçlardan sorumlu tutulur. Başka insanlar, günahsız insanlar, başka insanların yaptığı katliamlardan, başka insanların yaptığı suçlardan sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla onlara karşı kin güdülmesi de olmaz. Böyle bir kin gütme devam ettiği sürece zaten hiçbir zaman sevgi, barış, dostluk olmaz. O yüzden içimizdeki bu kin duygusunu inşallah mutlaka Kur'an'a uygun olarak hiç barındırmamak gerekir. İnsanın nefsine böyle bir şey olsa bile hiç kapılmaması gerekir. Mutlaka barış yolunu affetmeyi tercih etmesi gerekir ki zaten karşıda suçsuz insanlar varsa böyle bir şeyin zemini de yoktur. Yani mantıklı bir temeli de yoktur zaten. Hem bunu düşünmek gerekir hem de mutlaka ilmi mücadelede bulunmak gerekir. Bu da nasıl olur? Bütün bu katliamları ortaya çıkaran, işte geçtiğimiz yüzyılı kana bulayan bu Darwinist, materyalist, ateist zihniyetin ortadan kaldırılması için insanın mücadele vermesi gerekir. Bu Allah'ın üzerimize emrettiği bizim bir yükümlülüğümüzdür ve çok önemli bir görevdir bu. Her insanın görevidir. Mutlaka ilmi mücadele vermesi gerekir. Bu da nasıl olur? Bütün bu zihniyetlerin temelinde yatan Darwinizmi çökertmek için gerekli bütün delilleri bilmesi gerekir önce kardeşlerimizin. Bu delilleri çok iyi anlatabiliyor olması gerekir. Mesela karşısına kim çıkarsa çıksın, böyle bir sapkın ideolojiyi savunan kim olursa olsun, onu mutlaka ilmi delillerle hemen yenebiliyor olması gerekir. Bu çok önemli. Hocamızın gösterdiği yol bu işte kitaplarında, bütün eserlerinde, bütün sohbetlerinde bunun yöntemlerini çok güzel gösteriyor kardeşlerimize. Hocamızı çok iyi takip ederlerse hem de eserlerinden çok faydalı olur. Hocamızın yaratılış atlası zaten bütün dünyada çok büyük bir şok etkisi yarattı ve gerçekten Darwinizme vurulmuş en büyük darbeydi. Kardeşlerimiz fosil delillerini gösterebilirler. Bu da insanlarda çünkü perdeyi açarsınız bir oda karanlıktır. Birazcık güneş girse bile artık insanları bir daha ikna edemezsiniz dışarıda güneş olmadığını. Çünkü onu görmüşlerdir. İşte bir fosil gören bir insan da artık günümüzdeki canlılarla birebir olduğunu gördüğünde tam olarak evrimin olmadığına kanaati gelmiş oluyor. Bir daha istedikleri kadar evrimciler demagoji yapsınlar, istedikleri propagandayı yapsınlar. Bir daha o kişiyi inandıramazlar gerçekten. Bir tane fosil gösterelim biz de şimdi. İnşallah. Bu 125 milyon yıllık Kretase dönemine ait bir Yusufçuk fosili. Mükemmel şekilde korunmuş. Brezilya'da Santa Ana'dan çıkartılmış bir fosil.
Ekrandan görebiliyor mu bilmiyorum. Kanatlarındaki bütün detaylar olduğu gibi gözüküyor şu anda.
Evet.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
bütün detaylarıyla.
Maşallah.
Hatta bazen kanatlarındaki desenler de duruyor.
Mesela evet.
Tiger Dragonfly diye bir tür var. Onun o türe ait olduğunu bile fosilden çıkartabiliyoruz maşallah. En ufak bir değişikliğe uğramamış ki Yusufçukların biliyorsunuz daha önce de anlatmıştık hep. Çok mükemmel bir uçuş teknikleri var. Allah ilk onları yarattığı andan itibaren bütün bu özellikleriyle en ufak bir değişikliğe uğramamışlar. Maşallah. İşte kardeşlerimiz böyle delilleri kullanabilirler. Mutlaka bu sapkın ideolojinin, bu kanlı teorinin ortadan kaldırılması için herkesin mücadele vermesi gerekir.
İnşallah. Dediğin gibi Darwinizmin anlatılması ve anti-Darwinist propaganda da yapılması çok önemli. Çünkü bunu yapmadığımızda o zaman insanlar Darwinizm mi var? Rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Zaten rahatız, hiçbir sorun yok diyebiliyorlar. Ama Darwinizmin getirdiği belaları anlattığımızda biz komünizmi anlatıyoruz, faşizmi anlatıyoruz, vahşi kapitalizmi anlatıyoruz. Bunların sonucunda bakın neler oldu diyoruz. Milyonlarca, milyarlarca insan hayatını kaybetti, birçok Müslüman şehit oldu. O yüzden işte bizim iman hakikatlerini anlatmamız gerekiyor, fosilleri göstermemiz gerekiyor ki insanlar anlasınlar yani neyin ne olduğunu. Tesadüfen hiçbir şeyin oluşamayacağını, bir canlılığın, bir proteinin bile tesadüfen oluşamayacağını anlasınlar, iman etsinler. O zaman zaten bu zulüm ortadan kalkacak, o zaman bu fitne ortadan kalkacak. Müslümanlar, Museviler, Hristiyanlar hepsi, herkes rahat yaşayacak inşallah. O yüzden ben de şimdi imanınızı artıracak bir konudan, altın orandan bahsetmek istiyorum. Bir kere altın oran konusuna bakan, birazcık inceleyen bir insan gerçekten iman etmemesi Allah'ın izniyle mümkün değil. Çünkü detaylarına baktığımızda eğer bir canlıda, ki biz bunu şimdi anlatacağım üzere bütün canlılarda görüyoruz yaklaşık olarak, bir altın oran var. Bu altın oranın canlının her yerinde olduğunu görüyorsanız orada tesadüfen hiçbir oluşum olmadığına kesin olarak inanırsınız. Dolayısıyla evrim teorisini savunacak gücünüz kalmaz içinizde. Yani ona kimse de inanmaz zaten. Biliyorsunuz pi sayısı vardır. İlk olarak 3.14 rakamını verir. Dairenin çapının çevresine oranı pi sayısını verir. Bu bir ölçümdür. Aynı buna benzer bir ölçüm Fibonacci sayılarında da vardır. Fibonacci sayısını ilk keşfeden İtalya'nın Pisa kentinde Leonardo Pisano isimli, lakabı da Fibonacci'ydi. Dolayısıyla ona bu isim verildi. Belli bir sırayla rakamların ard arda koyulduğu bir düzen vardır. Bu düzende kendisinden önce gelen iki sayının her Fibonacci sayıları deniyor bunlara. Bu sayıların özelliği dizilerdeki sayıların her birinin kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşması ve belli bir sıra sonra, yaklaşık 13. sıradan sonra bu sayıların birbirine bölümü 1. nokta yaklaşık 1 küsür 1.618'di galiba. Evet, o sayıyı veriyor. Şimdi bir videomuz var, onu görebilirsek eğer orada çok net anlayacağız. Bir salyangoz üzerinde yapılan bir deney var. Bakın şimdi göreceğimiz sayıları, bakın 0, 1, 1, 2, 2, 3. Şimdi bu sayıların ilerleyişi var. Birazdan göreceğiz. 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 görüyorsunuz. Bu sayılar hep işte Fibonacci sayıları olarak nitelendiriliyor.
Bir önceki sayıyla topladığında bir sonraki sayı çıkıyor.
Evet.
Yani o şekilde bakabilirler.
Şimdi gördüğünüz gibi, bakın deniz kabuğunu gösterecek birazdan. Deniz kabuğundaki yaratılışı göreceğiz. Bak şimdi bu ilerleyişlerin hepsi altın oranına göre oluyor. Logaritmik bir spiral var. Normalde evrimciler yumuşakçıların pek çoğunun çok ilkel özelliklere sahip olduğunu iddia ederler. Fakat gördüğünüz gibi bu yumuşakçada çok son derece mükemmel bir altın oran var. Ve gittikçe birbirinin aynısı bölümlerle ilerleyen bir altın oranı olduğunu görüyoruz. Bakın sonucunda da mükemmel bir canlı. Teşekkürler, bu kadar yeterli. Şimdi biliyorsunuz bu canlı kendisinden önceki bölmenin aynısını, bir sonraki bölmede de aynısını yapabiliyor. Yani gittikçe aynı sırayla, bunu birazdan anlatacağım inşallah, birazdan gösterebiliriz. Dolayısıyla altın oranla devam ediyor. Fakat bu canlıda böyle bir akıl yok. Yani kendi logaritmik spiralden, matematikten, geometriden haberi yok. bir sonraki bölmesinin altın oranına göre yapabileceğini bilemez yani. O yüzden ancak bunu bilebilmesi Allah'ın ilhamıyla olur. Gördük ne kadar mükemmel bir altın oranla ilerliyor. O sayıların ilerleyişiyle. 1, 2, 3, 5, 8, 13 aynı bu şekilde devam ediyor. Biz bu altın oranı diğer bütün canlılarda görüyoruz yaklaşık olarak. İnsan vücudunda, kozalaklarda veya hatta galaksilerde görüyoruz. Proteinin DNA sarmalında görüyoruz. Birçok detayda bunu görüyoruz. Dolayısıyla biz bunlara baktığımızda Allah'ın mükemmel yaratışını görüyoruz. Yani her detayda bir buna bakan bir insan, inceleyen bir insan içindeki hiçbir oluşumun tesadüfen olduğunu iddia edemez. Çünkü bir ölçü var. Allah inşallah ayetinde bildiriyor. Her şeyi bir ölçüyle yarattığını bildiriyor. Dolayısıyla biz gördüğümüz her ölçüde Allah'ın yarattığını görmüş oluyoruz.
İnşallah tabii. İnşallah. Mesela biraz önce savunma sisteminden bahsettim. Savunma sistemimizin en önemli bölümlerinden bir tanesi timüs organıdır. Yaklaşık şu bölümde iç kısımda bulunur. Bu organın mutlaka vücutta olması gerekir. Evrimciler daha önceden hepimizin bildiği gibi timüsün körelmiş bir organ olduğunu iddia etmişlerdi. Sonrasında da geri aldılar. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda bilimsel gerçekler timüsün mutlaka olması gerektiğini ve savunma sisteminin bel kemiğini oluşturduğunu buldular ve bunu ispat ettiler. Daha sonra da çok uzun aşamalar sonucunda evrim geçirerek timüsün son haline geldiğini iddia etmeye başladılar. Fakat hocamız o iddialarını da tamamen çökertti. Çünkü bilimsel gerçeklere baktığımızda timüsün şu anki sistemiyle, şu anki oluşturduğu tüm vücutta gerekli sistemiyle birebir olması gerekir savunma sisteminde. Ve bu olmadığında, ki savunmanın bel kemiği diyoruz timüs için, bu olmadığında biraz önce bahsettiğim gibi insanın yaşamına devam etmesi mümkün olmayacaktı. Timüsün şöyle bir özelliği var. Lenfosit hücreleri timüse geliyor ve orada eğitiliyorlar. Hangi hücrelere saldırması gerektiğini, hangi hücrelerinde vücuda faydalı, vücut için dost hücreler olduğunu orada bir bilgi veriliyor. Baktığımızda bir et parçası, aklı yok, beyni yok, şuuru yok. Fakat lenfosit hücrelerine bir bilgi aktarıyor. Vücuttaki hangi hücrelerin dost olduğunu tüm vücudu tarayarak biliyor olması gerekir ve aklı olması gerekir. Fakat burada da görüyoruz ki Rabbimizin üstün yaratışıyla o hücrelerin tamamında müthiş bir akıl görüyoruz. Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor o hücrelerin tamamı. Çünkü lenfosit hücreleri, T hücreleri geldiğinde burada çok ciddi bir eğitimden geçiriliyorlar. O eğitim sonucunda vücuda gelen düşmanı anında tanıyorlar. Vücuda faydalı olmadığını ve vücut hücrelerinden olmadığını hemen tespit ediyorlar aldıkları bilgi sonucunda. Onun sonucunda da hemen saldırıya geçiyorlar ve savunma sistemi tüm gücüyle ona saldırmaya başlıyor. Ama karşılaştıkları başka bir hücreyle aldıkları bilgi sonucunda, timüsten aldıkları bilgi sonucunda onun vücuda faydalı ve dost bir hücre olduğunu tespit ediyorlar. Ona da hiçbir şey yapmıyorlar. Burada işte o hücrelerin tamamı Allah'ın ol emriyle, Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Burada da Rabbimizin üstün yaratışına bir kere daha şahit maşallah olmuş oluyoruz maşallah.
Maşallah. Şimdi kardeşlerimizin bazıları ne yapabiliriz diye düşünüyorlar faaliyet olarak. İşte mesela Damla'nın anlattığı sadece timüs üzerinden birkaç cümlelik şu bilginin yaygınlaştırılması bile bir faaliyettir. Biraz önce Ebru da söyledi yani bizim oturup kalmamız değil de kime ne ulaştırabileceğimize bakmamız gerekiyor. Çünkü zaten bunu yapacak olan Allah'tır. Biz yalnızca duamızdan sorumluyuz. Biz yalnızca faaliyetimizden, yapabildiğimiz, elimizden gelenin en fazlasını yapmakla sorumluyuz. Mesela bir fosil gerçekten tek başına yeterli karşı tarafın ideolojisini susturmak için. Kardeşlerimiz fosil sergileri yapıyorlar, muazzam etkili. Mesela oraya gelen hiçbir Darwinist artık Darwinist olarak çıkamaz o yerden. Mümkün değil böyle bir şey olması. O yüzden işte hep benim yapacağımdan ne olur diye, mesela Burma'daki kardeşlerim için benim yapacağımdan ne olur demek değil de sadece bu iki cümlelik iman hakikatini anlatmak bile çok önemli bir fayda sağlayacaktır. Onu yapan Allah'tır, bunu hiç unutmayacaklar. Hiç kimse kendi başına bir şey yapamaz. Ancak biz dua mahiyetinde bir şeyler yaparız ve Allah dünyayı değiştirir onun üzerine. Küçük gözükür bizim faaliyetimiz fakat Allah onu çok büyük hale getirir. O yüzden hiçbir zaman öyle düşünmeyecekler. Bir de
pardon, dün hocamız çok güzel bir söz söyledi aslında. Seni evet, iman eden küçücük bir grup bile olsa Allah'ın izniyle dünyada ona karşı gelebilecek, onu yenebilecek hiçbir güç yoktur evet dedi.
Hocamız zaman daha önce şunu söylemişti. Tek bir kişi bile, samimi imanlı tek bir kişi bile yeter diye belirtmişti hocamız. Bu gerçekten çok önemlidir. Çünkü o tek bir kişi Allah'a güvenir, Allah'ın yapacağını bilir ve o şekilde bütün dünyayı değiştirebilir. Gerçekten bu çok kolaydır. Onun yapacağı bir şey değildir. Allah yapar, ona güvenecek. Şimdi biz burada Burma'daki kardeşlerimiz için dua mahiyetinde konuşuyoruz. Biz gidip orada bir şey yapamayız. Fakat buradan çok önemli bir faaliyeti yapabiliriz. İlmi mücadeleyi çok ciddi şekilde sıkı tutarak gerçekleştirebiliriz. Bir de hedefi doğru belirlemek gerekiyor. Bunu hep burada anlatıyoruz da şimdi hep biliyorsunuz Burma ile ilgili yayınlarda Budistler Müslümanlara şunu yaptı, bunu yaptı. Fanatik Budistler şunu yaptılar gibi haberler çıkıyor. Birincisi Budistler dindar olanları saldırgan değillerdir. Onlar zaten hocamız söylemişti bunu. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Ha fanatik. Fanatik deyince zaten orada din yok demektir. Yani fanatik Budist, fanatik Müslüman, fanatik Hristiyan diye bir şey olamaz. O fanatik zaten delilik yapıyordur. Orada dini uygulamıyordur. Allah için bir şey yapmıyordur. O dinsizdir zaten. Yani fanatiklik işin içine girince zaten radikallik işin içine girince, yobazlık işin içine girince orada din kalmaz. O yüzden şimdi burada da onu o şekilde görmek değil de tehlikenin asıl sebebine odaklanmak gerekiyor. Orada bir din saldırısı değil buradaki üstünde durulan. Yani burada meydana gelen saldırı bir dini çatışma değil. Oradaki çatışma Darwinizmle Müslüman kardeşlerimizin yaptığı çatışmadır. Yani dindar insanlarla Darwinist, dinsiz, ateist junta rejiminin askerleri, adamlarına karşı yapılan bir mücadeledir. İşte o yüzden şimdi karşımıza tekrar bizim Darwinizm tehlikesi çıkıyor. Darwinist, Marksist zihniyetin, o Darwinist hani onlara göre daha ezilmesi gereken, elimine edilmesi gereken toplumları yok etmeyi amaçlayan o Darwinist kafanın bir başka versiyonu ortaya çıkıyor. Hitler Almanya'sında yapılan da aynı şekildeydi. Komünist vahşette yapılan da aynı şekildeydi. Ruanda'da yapılan da, Hutsiler, Tutsiler arasında yapılan vahşet de aynı vahşetti. Hiçbiri birbirinden farklı değil. Şu anda Burma'da yapılan da aynı şey. Darwinist zihniyet bunu yapıyor. O yüzden hedefi iyi belirlesinler. Bizim karşımıza alacağımız, ilmi mücadelemizi yönelteceğimiz şeyi çok iyi belirlemek gerekiyor. Bizim ilmi mücadelemiz Darwinist ideolojiyi çökertmek üzerine kuruludur. Dolayısıyla bizim anlattığımız iman hakikatleri Darwinizmi hep aşama aşama çürüten iman hakikatleridir. Çok önemlidir. Kardeşlerimiz buna sarılacaklar, alacaklar, anlatacaklar. Bir kişi, 10 kişi fark etmez. O yayılır. Allah rızası için bunu mutlaka yerine getirecekler ve bu çok önemli. Allah'ın yaptığını bunu bilecekler. Ve mutlaka birliktelik için, birleşme için, mutlaka kardeş edinmek üzerine çabalayacaklar. Aksi takdirde belalar gitmez. Burma'daki kardeşlerimizin de korunmasının tek yolu budur inşallah.
İnşallah. Aynı zamanda inşallah bu zulmün bitmesine tabii ki en başta inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru vesile olacak dedik. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın peygamberimiz hadislerinde çok detaylı tarif etmiş. Hem güzel ahlak özelliklerini hem fiziksel özelliklerini. Ben de inşallah çeşitli özelliklerinden bahsetmek istiyorum biraz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cennetin çok güzel bir süsü olacağını söylüyor. Hocamız geldi galiba. Evet inşallah.
O minik kedi.
Evet. Evet maşallah.
Ama acayip tatlı olmuş değil mi?
Maşallah.
Maşallah. Aleykümselam. Hoş geldiniz hocam.
Müslümanlara yapılan zulüm ve Türkistan birliğini anlatmaları gerektiğini çözüm olarak bahsettik biraz. Bir de
inanabilirim. Mesela kardeşim her yerden anlatsın zaten devlet bir kere istiyor. Devletin atağa geçmesi ısrarlı, kararlı faaliyetlerimizin bir neticesi inşallah.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Herkes istiyor şu an. Maşallah.
Maşallah.
Kısa bir ara verelim. İnşallah. İnşallah.